Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Günistanı Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ının 6. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Mekke'den Medine'ye hicret yaşanmıştı ve Medine hayatına başlamıştık Zeynep binti Cahş'ın. Efendim, Mekke'ye nazaran Medine'de bir hayli rahata kavuşmuşlardı. Dikkat edin ifademe, Mekke'ye nazaran dedim. Çünkü müşrikler Medine'de de var. Ekstra Yahudiler var. Ekstra münafıklar türedi. Daha çok düşman var. Ama Müslümanlar derli toplu, ensar muhacir bütün oldukları için orada biraz daha rahat yüzü gördüler. O yüzden Mekke'ye nazaran Medine'de bir hayli rahata kavuşmuşlardı ifadesini kullanıyoruz. Hemen arkasından da fakat rahata kavuştular diye rehavete düşmediler. Rahata kavuştuk diye rehavete düşmediler. Ne demek diyeceksiniz? Şimdi çok duyarsınız toplumda. İşte Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyorsunuz? Ne kadar okuyabiliyorsunuz? Allah, hiç fırsat bulamıyorum yani. Bulsam işte okumaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'e fırsat bulamayan hadislere fırsat bulacak mı? Kur'an ve sünnete fırsat bulamayan diğer kitaplara fırsat bulacak mı? Peki ne yapacağız? Fırsat bulunca Kur'an okuruz değil. Günlük hayatı Kur'an eksenli planlıyorlardı. Fırsat bulunca Kur'an okuruz değil. Günlük hayatı Kur'an eksenli planlıyorlar. Yani boş vaktim olursa okurum değil. Vakti, o vakti verenin isteği doğrultusunda değerlendirip zikirle beraber muhabbetin zirvelerine çıkıyorlardı sahabiler. Bunun altını özellikle çiziyorum. Boş vaktim olursa değil. Vakti, o vakti verenin isteği doğrultusunda değerlendirip, lütfen dikkat edelim. Vakti, yani zamanı, o zamanı verenin isteği doğrultusunda değerlendirip zikirle beraber zirvelere çıkıyorlar. Şöyle bir dipnot bilgisi de paylaşayım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Fırsatımız olursa yemek yeriz ya da zaman bulursak su içeriz veya boş vakit bulursak uyuruz diyor muyuz? Lütfen efendim. Fırsatımız olursa yemek yeriz. Zaman bulursak su içeriz. Boş vakit bulursak uyuruz diyor muyuz? Demiyoruz değil mi efendim? Acıkınca yiyoruz. Susayınca içiyoruz. Yorulunca dinleniyoruz. Uykumuz gelince uyuyoruz. Beden sağlığımız yerinde olduğu için açlık da susuzluk da hissediyor ve gereğini yapıyoruz. Ruh sağlığımız da yerinde olursa Kur'an okumayı da zikretmeyi de isteriz. İhtiyaç duyarız çünkü. Kur'an ve zikirsiz bir hayatımız varsa ruh sağlığımızda problemimiz var demektir. Bir diğer ifadeyle beden sağlığımız için nasıl ki yemeye içmeye ihtiyacımız varsa aynı şekilde ruh sağlığımız için de Kur'an okumaya ve zikretmeye ihtiyacımız var. Ben sahabelerin Medine'ye hicretle beraber efendim rahata kavuşup böyle bir rahat bir uyuyalım, şöyle bir hava alalım, şöyle tekneye çıkalım. Bunları yapmayalım bugün demiyorum ama yani öylesine zamanı boşa harcamıyorlar. Kur'an yolunda hicret edenler Kur'an eksenli bir hayatın kahramanları olmuştu. Kur'an yolunda hicret edenler Kur'an eksenli bir hayatın kahramanları olmuştu. Gönülleri zaten vahiy ile doluydu. Gönüllerinde olan hem dillerinde ve hem de hayatlarında yaşanıyordu. Gönülde olmasa hayatta olmayacak değil mi efendim? Kur'an okumadan geçen bir tek günleri yoktu. En zor zamanda bile Kur'an okumayı ihmal etmiyorlardı. Hazreti Zeynep binti Cahş da diğer bütün sahabeler gibi hicret yurdu Medine'de yeni bir hayata başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam hicret edip hemen faaliyetlere başlarken asıl adı Yesrib olan küçük yerleşke bir yandan Medine olarak şehirleşiyor, bir yandan da şehre özgü atılımlarla her geçen gün daha bir güzelleşiyordu. Hazreti Zeynep Mekke'de olduğu gibi Medine'de de bütün gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak yaşananları takip ederek sadece izlemekle yetinip kalmıyor, üzerine düşeni de hemen yapmaya çalışıyorlardı. Sahabilerin hepsi böyleydi aslında. İşte üzerinde durulması gereken bir önemli konu da bu. Ve aynı zamanda tekrarı tekrarlayayım. Yani bir şeyi anlatırken bir şahsı kişiyi ki şu anda Zeynep binti Cahşı anlatıyoruz radıyallahu anha. Şöyleydi, böyleydi derken o faziletler sadece ondaymış gibi bir tarz içinde olmayalım diye yeri geldikçe sahabilerin hepsi de böyleydi ifadesini kullanıyoruz. Şimdi efendim yaşananları takip ederek sadece izlemekle yetinmiyor. Durmak lazım burada. İzliyor. Kimisi izlemiyor bugün. Sadece izlemekle yetinip kalmıyor. Üzerine düşeni de hemen yapmaya çalışıyor. Yani bir şey gördük, üzüldük, vah vah dedik. Bitti mi? Bitmedi. Üzülmek yetmiyor yani. Bir şey yapmamız gerekiyor. Yesrib bir yandan Medine olurken bir yandan da büyük hadiselerin yaşandığı şehir haline geliyordu. Öyle ki daha ilk icraatlarda bile görülüyordu bu. Şimdi ilk icraatlar çok şeyler var ama Zeynep binti Cahş annemizin de içinde olduğu bu hadiseler normalde. Birkaç böyle başlık paylaşayım sizlerle. Medine'de ilk icraatlar neler var mesela? Bir kere sınır tespiti var. Mescid-i Nebi inşaatının başlaması var. Selamın yaygınlaştırılması, emniyet ve huzurun sağlanması, Müslüman nüfus sayımının yapılması, alışveriş ve çarşı pazar yerlerinin oluşturulması, uhuvvetin ihvanları ile vatanın vatandaşları oluşturulması, Medine vesikasının hazırlanıp yürürlüğe konması, ilk açık ve çirkin tepkiler, ilk seriyeler, Resulullah Aleyhisselam'ın evinin yapılması vesaire vesaire. Devam ediyor. Yani biz şimdi bunların tamamını burada görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz. Çünkü Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ı anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Zeynep bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın yakın akrabası olması, bir yandan da önde gelen sahabilerden biri olması hasebiyle sürekli hayatın içindeydi. Ancak bunca hareketliliğe rağmen Hazreti Zeynep'in evliliğine kadar hayatı hakkında pek fazla malumat yoktur. Fakat hayatın dışında da değildir. Mekke döneminde yaşananlardan payını aldığı gibi Medine döneminde de meydana gelen hadiselerden payını alıyordu hem de fazlasıyla. Yeri geldikçe bunları genişçe inşallah göreceğiz. Ama şöyle öncelikli olarak birkaç örnek paylaşmak istiyorum sizlerle kıymetli dinleyenlerim. Bazı bölümlerde belki çok oluyor ama tekrarlamak zorunda kalıyorum. Ya bir hadise yaşandığı zaman, yani bir doğum olur, ölüm olur, evlilik olur, yaralanma olur, hastalık olur, bir şey olur yani. Bir şahıs diyelim veya bir aile bir şey yaşar. Hepiniz biliyorsunuz ki yaşanan şey sadece o şahıs ya da aileyle sınırlı kalmıyor. Yani etkiliyor, etkileniyor değil mi efendim? Yani çevrenizi. Şimdi bazı hadiseler meydana geliyor. Mesela bir örnek vereyim ben size. Bedir Savaşı'nda Ubeyd bin Haris şehit olmuştu. Ubeyd bin Haris. Şimdi Hazreti Zeynep binti Cahş'la ne alakası var diyeceğiz. Normalde kim kimle akraba, bunları bilmediğimiz için hadiseleri bütün kavrayamıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Ubeyd bin Haris bin Abdülmuttalib. Anladınız değil mi? Abdülmuttalib Haris Ubeyde. Yani Ubeyde Haris amcanın oğlu. Resulullah'ın en büyük amcası. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın neyi oluyor Ubeyde? Dayısının oğlu oluyor. Dayısının oğlu Bedir'de şehit oluyor. Şimdi yani Ubeyd bin Haris şehit oldu dediğiniz zaman etrafına bakmazsanız ki çok insanlar da ben Zeynep binti Cahş annemizi anlatmaya çalıştığım için sadece orayı söylemeye çalışıyorum. Burada dayısının oğlu sonuçta şehit oluyor. Yani bu üzülmez mi evdeki insanlar? Üzülür. Öne geçeyim. İlk seriyeler var. Hani Aleyhisselam'ın etrafa küçük birlikleri gönderdiği, güvenlik sağlamak vesaire, araştırma, kontrol vesaire için ayrıntıya girmiyorum. İlk seriler arasında iki tane komutan dikkat çeker. Bunlardan biri Hazreti Hamza. O da ilk seriyelerde bazı bölgelere komutan olarak gitmiştir. Hazreti Hamza Zeynep binti Cahş'ın neyi olur? Dayısı olur. Abdullah bin Cahş yine ilk zamanlarda seriye komutanıydı. Neyi olur? Kardeşi olur. Abdullah bin Cahş seriyesini işliyoruz, anlatıyoruz. Fakat bunun bir bacısı olduğu, evde hanımı olduğu, çocukları olduğunu unutuyoruz. Yani böyle bir anlatım maalesef yani söz konusu. Şimdi bütün bu ayrıntılara girip öyle yazmaya kalkışsak sihir kitabını 100 ciltte bitiremeyiz. Bu da doğru. Zaten buna ömür de yetmez. Bu da doğru. Ama bir de doğru da ben ekleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Affınıza mağruren. İçimden geçmiyor değil yani. Belki çok hayal bir şey ama olsun. Belki aranızda şu an beni dinleyip de bu hayali bir yere taşıyanlar olur. O ondan duyar. Belki böyle bir çalışmaya girilir. İstiyorum ki şöyle başlayalım. Şöyle sihiri yazarken yani mevcut kaynaklar var çok şükür. Biz şimdi kaynak yazmıyoruz. Kaynaklardan alacağız. Günümüze ışık tutacak bölümleri açacağız. İşte Medine'ye gittik. İlk seriyeler Hazreti Hamza gitti. Peki Hazreti Hamza'nın çoluğu çocuğu var mı? Bir yanda bir hanımın kocası gidiyor. Bir yanda çocukların babası gidiyor. Kardeşleri var mı? Ona bakıyoruz. Yeğenleri, bacıları, erkekleri var, ona bakıyoruz. Yani birinin amcası oluyor, birinin dayısı oluyor. Değil mi efendim? Birilerinin eniştesi oluyor. Akraba savaşa gidiyor. Böyle bakıldığı zaman aynı şekilde Zeynep binti Cahş'ı görüyoruz diye söylüyorum. Abdullah bin Cahş kardeşi. Abdullah savaşa gidiyor. Yani seviye komutanı. Tehlikeli yani. Sonuçta savaş bu. Gidiyor. Şimdi Zeynep binti Cahş yani kardeşi gitti diye hiç onlara düşünmez mi? Evlerine gitmez mi? Nedir ne var ne yok diye. Bu adamın hanımı yok mu? Çocukları yok mu? Bunlara böyle baktığımız zaman işte böyle bunları evden nasıl yolcu ettiler? Yani onu da görürsek ya o zaman yani nasıl bir şey bir düşünün yani çok uzun bir dizi düşünün ki hayat da aslında bir dizidir. Yani sonu gelmez bir hazineyle karşı karşıyayız. Efendim tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza şehit oldu biliyorsunuz. Abdullah bin Cahş da Uhud'da şehit. Şimdi bakıyorum Zeynep binti Cahş'a. Ne oldu? Dayısıyla kardeşi Uhud şehidi. Başkaları da çok var. En yakında bunlar var. Bir şey daha var. Bu annemizle alakalı değil ama yeri geldi diye söyleyelim. Biliyorsunuz Uhud'da çok şehidimiz var. Asabında hepsi neredeyse yaralı. Dolayısıyla mezar kazmada çok zorluk çektiler. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla ikişerli üçerli definler başladı mecburen. Hazreti Hamza ile Abdullah bin Cahş'ı aynı kabre koydular. Yani Abdullah, Hazreti Hamza, dayı yeğen aynı kabre kondu. Yani Zeynep binti Cahş daha sonra Uhud şehitlerinin ziyaretine gittiğinde dayısıyla kardeşini aynı kabir başında ziyarette bulunmuş olacak. Bu gibi şeyler var mesela. Ancak Zeynep binti Cahş'ın Uhud'daki, Bedir'deki, Seriyeler'deki hayat hikayeleri kaynaklarda olmadığı için bu kadarla yetiniyorum. Ama açtığımız zaman bunlar kendiliğinden geliyor zaten. Bir de ölüm doğumlar var, evlilikler var, ölümler var mesela. Onlara bakalım. Bir örnek vereyim sadece kısa olsun diye. Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızlarından biri olan Hazreti Osman'ın hanımı Hazreti Rukayye vefat ediyor. Şimdi bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselam Zeynep binti Cahş'ın neyi oluyor? Resulullah Aleyhisselam. Bir düşünün bakalım neyi oluyor? Şimdi Resulullah'ın halasının kızı. Resulullah Aleyhisselam da onun o zaman neyi olur? Dayısının oğlu olmuş olur değil mi efendim? Şimdi dayısının kızı vefat ediyor sonuçta. Buyurun. Diğer tarafta Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile evleniyor mesela. Bir evlilik örneği veriyorum. Hazreti Ali de dayısının oğlu. Hazreti Fatıma da dayısının, diğer dayısının kızı. Yani bir akraba var bunda aralarında. Hiç böyle kopuk bir şekilde işleyemeyiz yani. Böyle çok örnekle verilebilir. Yani ben arzu ediyorum ki bu işin ehilleri bir olayı anlatırken hiç olmazsa eserleri yazarken mesela bari dipnotlarda işte bir isim geçince şunun şudur şudur diye kim kahramanı kime anlatıyorsak onun neyi olduğu söylense ya da yazılsa çok iyi olur diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerim. Bir de ibadetlerle ilgili birkaç örnek vereyim. Mesela Ramazan orucu farz oluyor. Kurban bayramı vacip oluyor. Kurban estağfurullah vacip oluyor. İlk defa Ramazan bayramı ve kurban bayramını yaşıyor. Arkasından tabi devam ediyor bunlar. Yani sadece bu kadarı bile yaşananlar hakkında yeterince malumat vermektedir. Hazreti Zeynep binti Cahş da bütün bunların ve daha çok şeyin içindeydi tabi. Şimdi sadece siyer için değil bu. Genelde yani biyografi çalışmalarında anlatımlarda işte sahabe anlatılıyor. Şöyle muttakiydi, böyle takva sahibiydi, şöyle zikir ehliydi, böyle ahlaklıydı. Bunlar yanlış değil. Bunlar yazan çok değerli kardeşlerimiz var, hocalarımız var. Bunlar olsun tabii ki. Ama bir de yani bu kişinin yani işte henüz küçükse büyüklerine, yani kardeşlerine, abilerine, ablalarına, ondan sonra annesine, babasına karşı davranışları, büyükse evliyse hanımına, hanımsa kocasına, varsa çocuklarına karşı davranışları, yakın ve uzak akrabaya karşı davranışları, yani bunlar bizim örneklerimiz. Örnekleri ne kadar geniş boyutta görürsek o kadar örneği örnek alırız. Örneği örnek almak için örneği tanımak gerekiyor. Tanımadığım ben bir şeyi nasıl örnek alacağım? Sahabiler neyse neyse, biz Resulullah Aleyhisselam'ı bile örnek alacak kıvamda tanımıyoruz maalesef. İşte fakir de böyle bir yola girip şöyle güzel bir İslam tarihi yazayım diye çalışıyorum. Fakat baktım ki İslam tarihi yazmak öyle kolay bir iş değil. Devam ediyorum Rabbimin inayetiyle, lütfuyla. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum ama böyle annelerimiz başta olmak üzere sahabeleri teker teker işte bu radyo programında sizlerle paylaşırken aynı zamanda bir eserler külliyatı oluşuyor elhamdülillah. Ya işte yakın zamanda en son Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını, hısımlarını elhamdülillah yayına gönderdik, yani çok şükür 45. eser olarak elhamdülillah. Bunlara niye söylüyorum kıymetli dinleyenlerim? Çok okumak, çok çalışmak kavramları çok bilinen kavramlar, fakat neyi okuyacağız, neyi çalışacağız? Yani yaptığımız iş hem dünyaya hem ahirete faydalı olacak değil mi efendim? Yalnız dünya için böyle bir sıkıntı gelmeye değmez diye düşünüyoruz yani. Şimdi tekrar söyleyelim. Genellikle Zeynep binti Cahş anlatılırken radıyallahu an, yani birkaç paragrafta verildikten sonra evliliğinden başlar. Elhamdülillah şu anda 6. dersi yapıyorum ve evliliğe yaklaşıyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş sürekli gelen vahiy ile her geçen gün yeni cilvelerle karşılaşırken yerine göre çeşitli faaliyetleri de yapmaya çalışıyordu. Medine dönemi boyunca bu böyle sürüp gidiyordu. Benzer ifadeyi kullanmıştım ve ileride örnekleri vereceğini söylemiştim. Şimdi burada bir kez daha tekrarlayayım. Örnekleri yeri girdikçe vereceğim inşallah. Ciddiyeti, karakter yapısı, ahlak ve adabıyla çok güzel olduğu gibi yapı olarak da çok güzeldi. Her türlü güzelliğin zirvesinde cevelan ediyordu yani. Şimdi biraz ifadeler yuvarlak değil mi? Sonuçta bir hanımdan bahsediyoruz. Yani güzelliği bile güzel ifadelerle, adabı aşmadan, çiğnemeden anlatmak durumundayız. O yüzden ben bu şekilde bir cümleyle özetleyeyim diye düşündüm. Ciddiyeti, karakter yapısı, ahlak ve adabıyla çok güzel olduğu gibi yapı olarak da çok güzeldi. Her türlü güzelliğin zirvesinde cevelan ediyordu Hazreti Zeynep. Gerçekten ne yandan bakarsanız bakın, çok farklı güzelliklerin en güzel temsilcilerinden biridir Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Evet efendim, herkesin kendince bir hayatı var malum. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın yeni yapılanma içinde sürekli kendini yenilerken bir başka yapılanmanın içine girdiğini de görüyoruz. Tabii bunlar bazen bizzat yaşadığı şeyler olurken bazen de başka yerde yaşanıp ona yönelen, olumlu ya da olumsuz yönüyle onu etkileyen hadiselerden, yani evliliğine doğru en önemli konuya geldik. Şöyle bir soru sorsam, Zeynep binti Cahş ilk önce kiminle evlendi? Muhakkak cevaplarınız vardır. Zeyd bin Harise ile evlendi efendim. Bu evlilik yürümedi. Ve boşandılar. Şimdi bu bölüme bu kadar sığmayacak ama ben sığdığı kadarıyla hem biraz aile semineri sohbeti olmuş olacak bu. Bu evliliği inşallah kaynaklardan derleyebildiğim kadarıyla biraz da canlı bir şekilde işlemek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Ve şimdi biraz Zeynep binti Cahş annemizi şöyle bir kapıyı çekip başka bir kapıya da gidelim. Zeyd bin Harise'ye gidelim. Zeyd bin Harise Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna her zaman çıkan, hep onunla beraber olan bir isim. Zeyd bin Harise kimdir diye sorsak, herkesin vereceği çok mükemmel cevaplar var. İşte İslam, yani ilk vahiy geldiğinde ve İslam tebliği başladığında İslam'a ilk girenler ilk dört kişi sayılırken kölelerden Zeyd bin Harise ifadesi çok yaygın bir ifadedir. Bu ifade hem doğrudur hem yanlıştır efendim. Hocam doğruluğunu anladık da yanlışı nerede? Yanlışı şurada. Elbette ilk Müslümandır. Ancak Zeyd bin Harise köle değildir efendim. Vahiy geldiğinde köle değildir. Doğduğunda köle değildir. Sonra köleleştirilmiştir. Yani hepsi İslam'dan önce. Kısa bir ana fikir vereyim. Yemen'in Kuda kabilesinden, Yemen tarafından orta halli bir ailenin çocuğu Zeyd bin Harise. İşte her dönemde maalesef yaşandığı gibi o dönemde de böyle köyleri, kasabaları, şehirleri basıp yağmalayan, soygun yapan, erkekleri köle, kızları cariye diye satan çok böyle insanlar vardı. O dönemde de var. İşte bunun da kasabasını basıyorlar. İşte bir sürü insanla beraber Zeyd bin Harise'yi de alıp kaçıyorlar. Yani Zeyd için oraya gitmiyorlar yani. Aralarından biri de o işte. Pazardan pazara satıla satıla, ben ayrıntıya girmiyorum. Hatice annemiz alıyor onu. Ben ayrıntıya girmiyorum. Çünkü Zeyd bin Harise iki ayrı kitapta anlatmaya çalıştım. Dilimin kalemimin döndüğü kadar, anladığım kadarıyla. Şimdi Hatice annemiz alınca işte o günlerde Zeyd işte 9-10 yaşında var yok. Peygamber Aleyhisselam'la evleniyor. O günlere denk geliyor. Aleyhisselam Hatice annemizle evlendiğinde Resulullah Aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi hürriyetine kavuşturuyor. O da onlardan gördüğü iyi muamele sebebiyle memleketine gitmiyor. Efendim orada kalıyor. Resulullah Aleyhisselam'la Zeyd bin Harise'yi evlatlık alıyor. Ve o gün itibariyle Zeyd bin Harise değil Zeyd bin Muhammed diye anılmaya başlıyor. Evlatlık alıyor. Eğer bu hızlı anlatımda dikkatten kaçmadıysa, dikkat edin lütfen. Yani 2 sene demek öteye beriye, 1,5-2 yıl öteye beriye götürüldü. Zeyd bin Harise'nin hayatında 1,5-2 yıllık köleliği var. Yani 6-7 yaşlarına kadar, 8'ine kadar işte yuvarlak olarak evinde hür bir çocuk. İşte o yaşta kabilesi baskına uğruyor, alınıp pazara satıla satıla işte Hatice annemize gelince işte artık olmuş 10 yaşında yuvarlak olarak, en fazla 2 yıl demek yani bunun köleliği. Ama hep böyle köle denip duruyor. Aleyhisselam bunu hürriyetine kavuşturdu, evlatlık olarak aldı. Zeyd daha köle değil. Yani ilk vahiy geldiğinde Zeyd 25'indedir ve hür bir insandır. Ama o 2 yıllık köleliği sebebiyle kölelerden diye ifadesi kullanılıyor. Bu kadar üzerinde durmamın sebebi, işte kıymetli dinleyenlerim, çok zorlanacağım yerdeyim. Hazreti Zeynep binti Cahş gibi iffet ve ahlak abidesi, inceler incesi zarif bir hanım Zeyd bin Harise ile geçinemeyecek. Her yönüyle Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alan, onun elinde yetişen, büyüyen, örnekler örneği bir genç olan Zeyd bin Harise, Hazreti Zeynep ile geçinemeyecek. İşte onu söylemeye çalışıyorum. İkisi de kalite insan. ama işte bazen oluyor. O yüzden Zeynep binti Cahşı bana istesin diye Hazreti Zeyd bin Harise Resulullah'ın huzuruna çıkıyor. Ezile büzüle diyor ki ya Resulallah, Zeynep binti Cahşı benim için dünürlük eder misin? Zeynep binti Cahşı benim için dünürlük eder misin? Zaten evlatlığı baba durumunda aleyhisselam, Efendimiz olaya olumsuz bakıyor. Yapma diyor. Onun sana geleceğini sanmam. Yapma. Onun sana geleceğini sanmam. Hazreti Zeyd çok ısrarlı. Sen bir denesen ya Resulallah. O sana evet demeyecektir ey Zeyd. Çünkü o çok onurludur. O kendisini bu yolda üstün görür. Ya Resulallah, ona sen teklif edersen ve Zeyd bana insanların üstünü ve bana en sevgili olanıdır buyurduğunuzu ona da dersen belki o zaman kabul eder. Evet. Yani şimdi Zeyd bin Harise Resulullah yanında çok değerlidir. Hubbi Resulillah. Resulullah'ın sevgilisi. Böyle bir künyesi var. Ve Resulullah sürekli herkes yanında diyor, yani Zeyd bana insanların en üstünü, en sevgili olanıdır diyor. Zeyd de diyor ki radıyallahu anh, sen bunu bir de ona söylersen o zaman diyor. Çünkü Hazreti Zeyd biliyor ki Zeynep bin Dicaş Resulullah'ın değer verdiğine değer verir. Resulullah sana Zeyd bin Harise'ye değer veriyor ve efendim o bana insanların üstünüdür diyor. Sevgili olanıdır diyor. Hubbi Resulullah diye meşhur olmuş. Aleyhisselam buna rağmen diyor ki o çok dilli bir hanımdır. Çok dilli. Bu çok dilli kelimesi de maalesef bazen farklı anlaşılmış. Yani laklakçı falan gibi Allah muhafaza değil. Zeynep binti Cahş hatibedir, bilgedir, güzel konuşur, ikna eder, sözünü de esirgemez. Bu anlamda dilli. Zeyd bin Harise de biraz çekingendir bu anlamda. Yani sana baskın çıkar anlamına. Resulullah Aleyhisselam bu işin uygun olmadığını ne kadar anlattıysa da Hazreti Zeyd bin Harise ısrar edip duruyordu. Peki şöyle bir soru aklınıza geliyor mu kıymetli dinleyenlerim? Zeyd bin Harise'nin aklına nereden geldi Zeynep binti Cahş? Aşık mı oldu, ne oldu? Efendim, Zeyd bin Harise'yi Peygamber aleyhisselam sevgili dadısı Ummu Eymen Bereke ile evlendirmişti. Ummu Eymen daha önce başka biriyle evliydi. Bu kocası öldü. Eymen adında bir oğlu kaldı kendisiyle. Eymen'in annesi anlamına Ummu Eymen dendi. Asıl adı Bereke'dir. Ben o yüzden üçünü beraber kullanıyorum. Ummu Eymen Bereke. Ve Resulullah Aleyhisselam ona cennetlik kadın diyordu. Ve oğlu, yani oğlu makamında olan Zeyd bin Harise ile onu evlendirdi. İşte Üsame dünyaya geldi bundan yani. Gelecek. Üsame var çünkü. Üsame bundan dünyaya gelecek. Biliyorsunuz o da Resulullah'ın sevdiği. Hatta şunu itiraf edeyim ben size. Ben Zeyd bin Harise'yi, Usame bin Zeyd'i ve Ummu Eymen Bereke'yi bir kitap halinde neşrettim. Çünkü bunlar karı koca ve bir de oğul. Aile bunlar. O yüzden üçü de ayrı ayrı Hubbi Resulillah, Hubbi Resulillah, Hubbi Resulillah. Üçü de Resulullah'ın sevgilisi. Çok sevdiği sahabelerinden. Ben de bunlara üç sevgili adıyla yayınlamıştım. Mutlaka okuyanınız vardır. Şimdi orada genişçe aslında bu konuyu işledin. Ama şu anda sadece Zeynep binti Cahş'ı anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama Zeynep binti Cahş, Hazreti Zeyd bin Harise'nin aklına nereden düştüğünü önünüze koymak istiyorum. Ummu Eymen Bereke yaşlanmış artık. Yani nasıl diyeyim, işte kadınlık bazı görevlerini yapamaz duruma gelmiş. Zeyd bin Harise'yi kocası zaten tanıyor, biliyor. Akraba işte Resulullah'ın halasının kızıdır diye Zeynep Binti Cahşı'yı tanıyor, biliyor. O da bekar, henüz daha evlenmemiş. Efendim, onu o tavsiye ediyor. Yani kendisine kuma gelecek hanımı kendi tavsiye ediyor. Yani bize garip gelebilir ama Arap örfünde bu çok doğal, normal bir şey. Yani madem kuma gelecek eve, kendisiyle geçinebileceğin biri olsun diye düşünüyor bazı hanımlar ve kocalarına ona göre birini tavsiye ediyorlar. İşte bu da Hazreti Zeynep binti Cahşı tavsiye ediyor, aklına düşürüyor. Efendim, şimdi o da aklına düşürüp gönlüne yerleşince Resulullah'a gidiyor. Ancak Resulullah aleyhisselam onun uygun olmadığını söylüyor. Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Zeynep binti Cahş üzerine iyice karar verince, bu sefede kalkıp Hazreti Ali'nin yanına gidiyor. Durumunu ona da anlatıyor ve ondan yardım istiyor. Hazreti Ali de diyor ki, ben ne yapabilirim ki? Ben ne yapabilirim? Resulullah seni kırmaz diyor. Sen bir konuşsan diyor. Resulullah seni kırmaz. Sen bir konuşsan. Hazreti Ali'ye söylüyor. Hazreti Ali işin şuurunda olan bir insan. Seni ne kadar sevdiğini bilmeyen var mı? Resulullah'ın sevgilisi diye meşhur olan sen değil misin? Sen diyor konuş. Ama diyor sen onun yakınısın. Ne olur ya Ali? Bir de sen konuşsan. Yani ne olur yani diyor. Sen onun yakınısın. Bir de sen konuşsan diye ısrar ediyor. Zeyd bin Harise Hazreti Ali mecbur kalarak öyleyse beraber gidelim deyip ben utanıyorum diyor Zeyd bin Harise. Yani dedi ya Resulullah Aleyhisselam'a bir daha nasıl gideyim? Zeynep'i isteyen sen olduğun için beraber gitmeli istiyor. Burada aynı zamanda bir başka adabı da önümüze koyuyor Hazreti Ali Efendimiz. İkisi beraber gidip Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Hazreti Zeyd bin Harise suçlu çocuklar gibi başını önleyip mahcubiyetle dururken Hazreti Ali onun adına konuşup Resulullah Aleyhisselam'a ricacı oluyor. Hazreti Zeyd'in bu işe çok istekli olduğunu görüp bilen Resulullah Aleyhisselam elçilik yapmak için bizzat kendisi kalkıp halasının evine gidiyor. Efendim, şimdi burada işler değişiyor kıymetli dinleyenlerim. Çünkü Zeynep binti Cahş, Resulullah beni alır, beni ister diye o da bunu düşünmüş ve evlenmemiş. Yaşını söylemiyorum, bilerek söylemiyorum. Resulullah ile evlenirken yaşını söyleyeceğim. O yüzden bilerek söylemiyorum. Ve öyle bir ümidi var. Hatta bazı kitaplar ilgisi var Resulullah'a böyle bir yani evleneyim şeklinde diyor. Fakat ben o kadarını bilmiyorum yani. Resulullah Aleyhisselam evlerine teşrif edince Hazreti Zeynep ve aile efradı hemen kalkıp büyük bir memnuniyet ve muhabbetle onu karşılıyorlar. En güzel yere buyur edip efendim izzet ikrama başlıyorlar. Hem Hazreti Zeynep ve hem de hane halkı Resulullah Aleyhisselam'ın gelişini hayra yorarak bizzat kendisi adına elçilik için geldiğini düşündüler. Ya olay bu. Bu yüzden elleri ayakları birbirine dolanıyor. Nasıl hizmet edeceklerini bilemiyorlardı. Halbuki burası halasının evi olup yanlarında çokça geliyordu. Fakat bu sefer farklı anlayarak onun gelişini kendi adına elçiliğe yordular. Bu yüzden de çok sevindiler. Bütün bunları görüyor Resulullah Aleyhisselam. Şimdi nasıl diyecek? Durumu anlıyor. Durumu anlıyor. Ancak elçi konumunda ne yapacak? Geliş sebebinin yanlış anlaşıldığını gören Resulullah Aleyhisselam hemen Zeyd adına dünürlük için geldiğini açıkça söyleyince, dünürlük mü diyoruz? Elçilik değil mi? Elçilik için. Dünür olur mu? Elçilik için geldiğini söyleyince efendim ortam bir anda bozuluyor. Hazreti Zeynep başta olmak üzere ev halkı bir an nasıl konuşacaklarını, ne cevap vereceklerini bilemiyorlar. Çok zor bir durum. Yani sevindiler, bayram ettiler. İzzet İkram Aleyhisselam da bu elçilik yapınca, yani kaynaklarda Resulullah Aleyhisselam şu cümleyi kullandı, onlara şöyle söyledi ifadelerini bulamadığım için, yani yok diyemiyorum, belki ben ulaşamadım. O yüzden bilmiyorum neler konuşuldu ama sanırım anlaşılıyor yani. Yani kalkıp Allah'ın Resuluna hayır bu iş olmaz sözünü nasıl söyleyecekler? Resulullah Aleyhisselam'a hayır denir mi hiç? Kolay değil mi bu? Gerçekten kolay değil. Aleyhisselam'a hayır nasıl diyecekler? Çaresiz kalan evdeki herkesin bakışları Hazreti Zeynep'e kilitlendi. Konu o olduğu için karar da onundu. Hazreti Zeynep çok net konuştu. Resulullah demişti ya dilli kadındır diye. Yani bakın nasıl dilli görün şimdi. Ya Resulallah, ben senin halanın kızıyım ve sen beni çok iyi tanırsın. Beni hoş gör. Ama ben ona varmaya razı değilim. Beni hoş gör. Ama ben ona varmaya razı değilim. Peygamber Aleyhisselam da diyor ki, fakat ben onun için seni kabul ettim yani. Yani bana baskı mı yapacaksın ya Resulallah? Yani bana baskı mı yapacaksın ya Resulallah? Aleyhisselam hayır diyor. Hayır hayır. Bu işlerde baskı olmaz. Bu ifadelerin dışında daha çok şey konuşulduğu kaynaklarda konuşuldu şeklinde geçiyor. Neler söylendi karşılıklı onları pek bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeynep'in bu kadar net duruşu karşısında daha fazla bir şey söylemeyerek kalkıp oradan ayrılıyor. Kıymetli dinleyenlere. Şimdi burada özellikle açılması gereken çok şeyler var. Hazreti Zeynep'in karakteri, kişiliği burada daha ziyade ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz bazı şeyler hatırla gönülle olur. Ama hatırla gönülle olmayacak şeyler de vardır. Belki de bunun en önde geleni evliliktir. Belki de bunun en önde geleni evliliktir. Ve Zeynep binti Cahş bize bu mesajı veriyor. Yani Resulullah'a saygısı var, sevgisi var, ayrı bir olay. Ama ben onu istemiyorum diyor yani. Hazreti Zeyd bin Harise'yi kötülemiyor, bir şey demiyor orada. Ama ben ona varmam diyor yani. Hatta Peygamber Aleyhisselam onu senin için kabul ettim demesine rağmen kabul etmiyor. Evlilik gerçekten çok farklı bir müessese. Bu Zeynep binti Cahş'ın olgunluğunu, yaşını da aslında gösterir biraz. Gene yaşı kullanmayacağım. Yani öyle çok genç yaşta olanlar böyle oturaklı ifade kullanamazlar. Yani çok ciddi bir şekilde, yani reddediyor yani. Bir peygamberi reddediyor sahabe. Haşa. Şimdi benim bu sözümü sade buraya cımızlayıp da aman aman Allah muhafaza. Resulullah Aleyhisselam elçilik için geldiğini ve yani senin için onu kabul ettim demesine rağmen Hazreti Zeynep binti Cahş hayır diyor. Önünü gören bir hanım. Ben tekrar söylüyorum. O yüzden buraya girerken ifade ettim. Zeynep binti Cahş'ın çok yönlü özellikleri var, üstün yönleri var. Muttaki bir insan. Zeyd bin Harise'nin çok özellikli üstün yönleri var. Muttaki bir zat. Ancak evlilik başka bir şeydir. Bir gönül, bir huy, bir karakter uyuşmasıdır. Ve Zeynep binti Cahş bize bu mesajı veriyor. Bugün birileri bir şeyler söylüyor işte evlilikte huzur için şunlar şunlar sağlanır diye. Buyurun. Buyurun. Kaç bin sene geçmiş? Efendim Zeynep binti Cahş asırlar öncesinden bize bu mesajı en güzel bir şekilde veriyor. Bugün çok var böyle hatıra binaen evlilikler. Hatırını kıramadım diyor. Üzmek istemedim diyor. Kabul ettim diyenleri çok görmüşsünüzdür. Efendim evlilikte ben ısrarla söylüyorum. Hatır işi olmaz. Evlilikte hatır işi olmaz efendim. Bunu iyice anlamak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Küfür, hani denklik, evlilikte denklik, küfür, denklik. Genelde bu denklik daha ziyade yaş ve ekonomik durum olarak öne çıkar. Biliyorsunuz yani yaşları birbirine yakın olacak. Ekonomik durumları falan. Ama asıl denklik, bunlar önemli değil demiyorum. Yaş önemli değil demiyorum ama asıl denklik, işte bunu göreceğiz. Kalbi denklik yani gönüllerin, ruhların uyuşmasıdır. Gönüller, ruhlar uyuşmadığı zaman evlilik yürümez. Gönüller, ruhlar uyuştuğu zaman evlilik yürür ve mutlu da olunur. Bugün özellikle bu kaç yıldan beridir bizim de ülkemizde ve bütün dünyada çok ciddi aile sarsıntıları görüyoruz, yaşıyoruz değil mi efendim? Çok ciddi şekilde bunları görüyoruz ve yaşıyoruz. İşte bütün bunların çözümü öteye beriye gitmeden burada Zeynep binti Cahş annemizin verdiği mesaja bakacağız. Ancak bir de bunun diğer yönü var ki o bizi dehşetle ürpertiyor. Bizi dehşetle ürpertiyor kıymetli dinleyenlerim. İnşallah bu güzel yanını ve ürperten yanını da önümüzdeki haftalar sizlerle paylaşmak üzere bu haftada burada bu sohbeti noktalıyor. Tekrar tekrar haftaya beraber olma arzusuyla, duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.